Ayrım 10.
Kira, aydınlanma ve ısıtma için 7 şilin 6 peni, ev yemeği 3 şilin 6 peni, iş yerinde yemek 4 şilin 6 peni, yol parası 1 şilin 6 peni, çamaşır 1 şilin. Toplamı ise 18 şilin. Haftalıktan giyim, eğlence ve kötü durumlar için hiçbir şey kalmamaktadır. Oysa çalışanların tümü 18 değil, daha düşük 10 ya da 12 şilin kazanmaktadırlar ve onlar da giyinmeyi, eğlenmeyi isterler. Sık sık haksızlık vardır erkek erkeğe ama haksızlık süreklidir kadınlara karşı. Güncel bir olay. Sürmekte olan İş Sendikaları Kongresi'nde Gaz İşçileri Sendikası verdiği önergede parlamentodan 15 yaşından küçük çocukları işe almayı yasaklamasını istemedi. Öte yandan parlamento üyesi ve Kuzey Dokumacıları Birliği'nin temsilcisi Mr. Shackleton bu öneriye itiraz ederek tekstil işçileri koşullarında çocukları çalıştırmadan yapılamayacağını söyledi. 514 bin işçinin temsilcisi buna itiraz ederken 535 bin kişinin temsilcisi çocukların çalıştırılmaması için oy kullandı. 514 bin kişi böyle bir yasanın çıkmasını istemiyorsa ortaya şöyle bir gerçek çıkar. Onca işçiye geçimleri için yeterince ücret ödenmemektedir. Her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşan yaşlı kadını ele alalım. Kendisini ve 4 çocuğunu geçindirmek için haftada 3 şilin kira veren kadıncağız, para kazanmak için kibrit kutusu yapmaktadır ve eline geçen grosa başına 2,5 şilindir. Kullandığı macun ve ipliği kendisi sağlayacaktır. Bugüne kadar hiçbir gün dilenmemiştir. Eğlenmediği gibi hasta olduğu zamanlarda çalışmıştır ve günlük çalışma süresi 14 saattir. Bir haftalık çalışması 94 saati bulur. Bu zaman içinde yaptığı 7066 kibrit kutusu için 3 şilin 10 peni geçmektedir eline. Polis mahkemesinden Mr. Thomas Holmes geçen yıl yayımladığı bir yazıdan sonra şöyle bir mektup almıştır. Kendisi yazısında kadınların durumunu ve çalışma koşullarını incelemekteydi. Mektup 18 Nisan 1901 tarihine taşır. Bayım, size yazdığım için bağışlayın beni. Günde 14 saat çalışan kadınların haftada 10 şilin kazandığını anlatıyorsunuz yazınızda. İzninizle kendi durumumu anlatayım size. Ben boyun bağı yapmaktayım ve aralıksız çalıştığım bir haftanın sonucu elime geçen para tam tamına 5 şilindir. Yoksul ve hasta yatmakta olan kocama bakmak zorundayım. Hastalığı nedeniyle son 10 yıl içinde bir metelik bile kazanamamıştır. Bir kadın düşünelim. Bu kadar özlü, güzel bir mektup yazabiliyor ve bir haftalık çalışmasının sonucu 5 şilin kazanabiliyor. Yazar bu kadını ziyaret etmiş. Oldukça güç girmiş içeriye. Kadın hasta adamın yattığı odada hem çalışıyor hem de yemek pişiriyormuş. Bizim misyoner oturacak yer bulamamış. Adam ciğerlerinden rahatsız ve son anlarını yaşamaktadır. Kadın çalıştığı süre içinde kocasına bakmak zorundadır ve boyun bağı yapımında kullanılan bezlerin parçacıkları ortalıkta uçuşmaktadır. Doğal olarak adam için zararlıdır. Mr. Holmes'un ziyaretlerinden bir örnek daha alalım. Gittiği yer yemek çaldığı için tutuklanmış 12 yaşlarında bir kızın evidir. Mr. Holmes eve geldiğinde kızı 9 yaşında bir erkeğe, 7 yaşında sakat bir çocuğa ve küçük bir bebeğe analık ederken görüyor. Anneleri duldur ve haftalığı 5 şilinden gömlek dikmektedir. Kadının evi için yaptığı alışverişin listesini veriyorum şimdi. Yarım peni çay, yarım peni şeker, yarım peni ekmek, bir peni margarin, yarım peni odun ve yağ, yarım peni. Şimdi siz saygıdeğer bayanlar, bu parayla bir sofra hazırlayın bakalım. Küçük kız anası saatlerce çalışır, karınlarını doyurabilecek para kazanamazken hırsızlık etmekten başka ne yapabilirdi ki? 19. Getto. Sığar mı güne, endüstri ve bilim yanar devinirken kent çocuklarının kuytularda tükenmesi? O yıkımlı sokaklara da inmeli, ilerle, binlerce bakirenin açlık ve suçla döküldüğü, yorgunluğun bencilcesine uzandığı. tükenmiş bir kadının günlük ekmeği, tavan aralarında yaşam ve ölüm iç içe, oradadır. Oradadır, yürüyen döşemelerde hastalık ateşi, bir zindan kalabalığı ve yoksulun üremesi. Bir zamanlar Avrupa'da bazı devletler istenmeyen Yahudileri kentlerin gettolarına iterlerdi. Bugünse kapitalistler eskisinden daha az keyfi olan ama eş sertliği ve acımasızlığı kullanarak kendileri için gereksiz ya da gerekli işçileri gettolara itmektedir. Bugün Doğu yakası bir gettodan başka bir şey değildir. Durumu biraz iyice olanların yaşamadığı bu yörede işçiler doğar, büyür, çalışır ve ölürler. Londra'nın tüm işçileri Doğu yakasında oturmuyor elbet. Ama güçlü bir dalga söküp yoksul mahallelerini, insanları alıp getiriyor buraya. Burası yani Doğu yakası sonsuz sıkıntılar kenti olarak adlandırılır. Bunu diyenler tok karınlı, rahat ve iyimser kişilerdir. Arada bir Doğu yakasına gelirler. Gördükleri korkutur onları. Yüzeyseldir belki bakışları ama bu yüzeysel bakışta görülen tek düzelik ve yoksulluktur. Biz burayı sonsuz sıkıntılar kentinden çok reziller kenti olarak adlandırabiliriz. Bazıları buraların gerçekten yoksul olmadığını sanırlarsa da gerçek bu değildir. Biraz durumu iyice kişiler için her sokak yoksulluğun bir boyutunu çizer. Siz ya da ben çocuklarımızın görmemesini isteyeceği yerlerdir ve hiçbir insanın görmesi de istenmez. Eğer sizler ya da ben burada karımızla birlikte yaşamayı istemiyorsak, bu sokaklarda kimseler yaşamamalıdır. Burada yaşamın tüm iğrençlikleri ayaklanmıştır, kötüler iyileri de yıkar ve birlikte irinle şişerler. Çocukların sürekli güzel ve tatlı oluşlarını görmüş ve istemişizdir. Ama burada çocukların saflığına yetişemezsiniz. Çok kısalarda yitmiştir ve çocuk sen ben kadar açık göz olmuştur. Altın yasası doğunun yaşanmayacak bir yer olduğunu bildirmektedir. Çocuğunuzun görmemesi, duymaması istenen bir yerdir. Yani orası hiçbir çocuğun büyümemesi ya da yaşamaması istenen bir yer olmalıdır. Sizin çocuğunuz için yetersiz olan yer bütün çocuklar için yetersizdir ve buna inanmayanlar gidip kendilerini ipe çekseler daha iyi etmiş olurlar. Londra'da 300 bin kişi tek odalı konutlarda yaşamaktadır. 2-3 odalılarda yaşayanlar daha kalabalıktır. Yasalar her kişi için 400 feet küplük yeri temel almaktadır ve zorunludur. Ordu barakalarında istenen 600'e çıkar. Bir de bir zamanlar doğuda oturmuş bir doktorun getirdikleri var. Bu doktor yani Profesör Huxley kişi başına 800 feet küpün olması gerektiğini savunur. Üstelik bu kadarlık alan sürekli olarak havalandırılacaktır. Ama bugün Londra'da 900 binden fazla insan 400 feet küpten daha küçük yerlerde oturmaktadır. Uzun yıllar kent işçileri üzerine araştırmalar yapan Mr. Charles Booth, Londra'da 1 milyon 800 bin işçinin yoksul ya da çok yoksul olduğunu söylemekte. Burada ilginç olan yan, yoksulları tanımlamada kullanılan ölçütten çıkmaktadır ki haftalık kazançları 18-20 şilin olan yoksul sayılmaktadır. Çok yoksul olarak adlandırılanlar bunların çok daha altında bir düzeydedirler. İşçi sınıfı patronlarınca her gün aşımında daha çok ayrımlanır olmuşlardır. Ben bunun için aşağıdaki örneği alacağım. Londra Kent Meclisi'nden alınmıştır. Mr. Bruce, Halk Sağlık Kurulu Bakanı'nı Doğu yakasının kalabalıklığı için uyarmıştır. Doğu'da St. George'da karı koca ve 8 çocukları tek bir odada yaşamaktadır. Kızlar 20, 18, 17, 8, 4, 1 yaşındadır. Erkeklerse 15, 13 ve 12. Whitechapel'da bir karı koca 16, 8 ve 4 yaşındaki 3 kızıyla 10-12 yaşındaki 2 oğlu tek odadadır. İstenense bu durumun önlenmesidir. Oysa yine kötü koşullarda yaşayan 900 bin kişi vardır ve ilgililerin elinden hiçbir şey gelmez. Çok kalabalık bir aile dışarı atıldığında bunlar başlarını sokacak bir başka yer bulmaktadırlar ve el arabalarıyla taşırlar eşyalarını. Oysa yasanın öngördüğü bir şekilde bu insanlar toplu olarak dışarı atılacak olsalar bir anda 500 bin kişi çıkar ki bunların yerleştirilebileceği yer çok büyük bir yer olsa gerektir. Adi sokaklar yalnızca dıştan göründükleriyle böyledirler. Oysa duvarların ardında yoksulluk ve miskinlik sürer gider. Biraz sonra anlatacağım öykü belki insanı isyan ettirebilir ama böyle bir şeyin anlatılmasından çok olmuş olması daha isyan ettiricidir. Kısa bir süre önce Devonshire alanı yakınlarında Listen Grove sokağında 75 yaşlarında bir kadın öldü. Adli tıp raporunda doktor hayatında böyle bir şey görmediğini, ortalığın partallarla dolu olduğunu ve bunların içinde çeşitli böceklerin yuvalandığını, bu arada kendisinin de bitlendiğini bildiriyor. Şöyle diyor doktor, ölü yerde sırtüstü yatıyordu. Üzerinde entari ve çorapları vardı. Gıdasızdı ve bacaklarında açık yaralar vardı. Çorapları bu yaralara yapışmıştı. Yaralara bu böcekler neden olmuştur. Bir tanık ise morgda bu şanssız kadını görmeyi kendi şanssızlığıma bağlıyorum. Görünüşü korkunçtu ve hala aklımda. Morgdaki bir ölüden çok deri kemik yığınıydı. Saçlarında böcekler yuvalanmıştı ve göğsünde bit pire dolaşıyordu. Eğer böylesi bir ölümü anama ya da ananıza yakıştıramıyorsak başkasına da yakıştırmamamız gerekir. Uzun bir zaman Zulularla birlikte yaşayan Bishop Wilkinson şöyle diyor. Afrika'da hiçbir kabile şefi pek çok kadınla erkeğin böyle bir arada yaşamalarına izin vermez. Burada sözü edilen kalabalık ailelerdir. 5 yaşındaki bir çocuğun öğreneceği çok şey vardır ama öğrenmemesi gerekenler. Oysa burada yaşayanlar öğrenilmemesi gerekeni de öğrenirler, öğrenmek isterler. Gettoların bir gerçeği de buralarda sağlanan gelirin zengin kesimin evlerinden çok daha fazla olduğudur. Çünkü bir ev birkaç kere kiraya verilebilir. Bir odada çeşitli kiracılar bulunur. Bunlara örnek isterseniz ikili olanlardan daha çok olanlara örnekler sunabilirim. 3 kişinin paylaştığı bir yatak vardır. Her birisi 8'er saat uyurlar ve yatak hiçbir zaman boş kalmaz. Bir başka evde bir adam yatağı çocuklarla paylaşmaktadır ve yatağın baş ucunda uyumakta olan kadınlar da vardır. Kibar olarak nitelediğimiz ikililerde ise durum şöyledir. Gün boyu çalışan bir kadın geceleri yataktan yararlanmakta, bir inşaat ustası da yatağı gündüzleri kullanmaktadır. Spitalfield bölgesi rahibi W. Davis kendi bölgesinde yaptığı sayımlardan şöyle söz ediyor. Sokaklardan birinde 10 ev vardı. Bu evlerde bulunan odaların boyutları aynıydı. 2,5'a 3 metre. Toplam olarak bu 51 odada 254 kişi yerleşmişti. Yalnızca 6 odada 2 kişi yaşamaktaydı. 6 evden oluşan başka bir bahçe çevresinde yer alan 22 odada yaşayanlar 84 kişiyi buluyordu. Çoğunlukla ortalama 6 ile 9 kişi yaşar. Bu gettoların bunca kalabalık olmasının nedeni buralara olan rağbetten değil zorunluluktandır. İşçilerin çoğu kazandıklarının 1/4'ünden yarısına kadar olan bölümünü kiraya yatırırlar. Doğu yakasının tek odalarının kirası yaklaşık olarak 4 ile 6 şilin arasındadır ve bu ücret haftalıktır. Öte yandan haftada 35 şilin kazanan teknisyenler güzel bir ev hayatı yaşama umudu içinde ev denmeyecek birkaç odaya 15 şilin ödemektedirler. Hemen bütün bu bölgede diğer bölgelerde olduğu gibi kiralar hızla artmaktadır. Değeri 20 bin sterlin olan bir toprağın 30 bine yükselişinde birilerinin toprak sahibine bu parayı ödemesi gerekecektir. Mr. W. J. Stedman, Avam Kamarası'nda seçim bölgesi Stepney'e ilişkin olarak şunları anlatmıştır. Bu sabah oturduğum yerden 100 metre ileride bir kadın yolumu kesti. Haftalığı 14 şiline bir evde oturuyormuş ve geçindirmek zorunda olduğu 6 çocuğu varmış. Bu nedenle evdeki odaları kiraya veriyor ve kendisi de çamaşıra gidiyormuş. Kadının yakındığı ise ev sahibinin kirayı birdenbire 18 şiline çıkarmış olması. Bu kadın şimdi ne yapacaktır? Stepney'de her yer alabildiğine doludur ve istikrar yoktur. Güçlü sınıfın egemenliğini sürdürmesi ancak başka sınıfların yıkılmasına ve ezilmesine bağlıdır. İşçi sınıfı sürekli olarak getoları doldurur ve daha açık sefalete sürüklenirken güçlü olanlar da bu etkiden kurtulamazlar. Bu kaldırım insanları birer çizgi kahramanlara benzerler. Erkekler artık güçlerinden yoksundurlar, kadınlar ve çocuklar sağlıksızdır. Genç yaşlarında başlayan yıkılma güzelliklerini kısa bir sürede götürür. Onların bu bırakılmışlıkları sürer. Öylesi bir süreçtir ki bu, her gün batımında çürüme daha fazlalaşır. 1,5 yüzyıldır bu güçsüzleşme sürmektedir ve gerçekte bu insanların güçlüleri zamanla dünyanın dört bir yanına gitmişlerdir. Bunlardan geriye kalanlar şimdi tüm zavallılıklarıyla yaşamlarını sürdürmeye, soylarını korumaya çalışıyorlar. Güçlü birisi aralarında belirecek olsa hemen orduya alınıyor. Şöyle diyor Bernard Shaw: "Bir asker dış görünüşüyle ülkesini korumak isteyen bir kahraman ve vatanseverdir ya da böyle görünür. Oysa gerçekte bir asker yoksulluğu nedeniyle düzenli beslenmeyi ve barınmayı sağlamak için kendisini savaş gücünün yemi durumuna getirmiş bir şanssızdan başka bir şey değildir. Bu seçilmişlerin gidişi geride kalanların yoksullaşmasına neden olmuştur. Getto'nun bu zavallıları her geçen gün güçsüzlük içinde çırpınıp dururken, onların döllerinden olanlar dünyanın dört bir yanında kan ve soy olarak gelişmektedir. Geride kalanlarsa kendi içlerinde tutuklu, hayvanlaşmış birer utanmaz durumuna düşmüşlerdir. Öldürürken kendi elleriyle öldürür ve cellatlara bırakırlar kafalarını. Arkadaşlarını paslı bir ekmek bıçağıyla öldürürler ve sonra ellerini başlarına sarıp beklerler polisin gelişini. Karılarını dövmek evliliklerinin erkeklere sağladığı bir ayrıcalık gibi gelir onlara. Çocuklarının analarını bayılana dek dövdükten ve yere yıktıktan sonra pirinçle bezenmiş postallarıyla tekmelerler. İyi bir inek çobanının atı, çölde rastladığı bir çıngıraklı yılanı ayağıyla nasıl ezerse onlar da karılarını böyle ezerler. Gettolarda yaşayanlar için kadın bizim Kızılderililerde olduğunca erkeğin kölesidir. Bir kadın olsaydım ve bana bir seçim hakkı verilseydi, düşünmeksizin Kızılderilinin kadını olmayı isterdim. Erkekler ekonomik açıdan nasıl patronlarına dayanıyorlarsa, ekonomik açıdan güçsüz olan bu kadınlar kocalarına hiçbir şey yapamaz. Evde bir dolu çocuk vardır ve eve ekmeği getiren de erkektir. Kadın bu durumda erkeğini tutuklatarak ekmeğinden olsun istemez. Genel olarak yargı önünde yalvaran ve çocukları için bağışlanmasını isteyenler kadınlar. O bunu ileride yiyeceği dayakları da göz önüne alarak yapmaktadır. Kadınlar sonuçta ya isterik çığlıklar atan birer orospu ya da bütünüyle yıkılmış, kendilerine olan saygılarını yitirmiş hayvandan farksız kişiler olma durumuna düşerler. Arada bir bu yoksulluk üzerine yaptığım genellemeler beni korkutuyor. Gettolara ilişkin çizdiklerimde fazlaca abarttığım duygusuna kapılıyorum. Bu durumda yaptığım tek şey başkalarının yazdıklarını okumak ve yazdıklarımla karşılaştırmak. Frederick Harrison, sürekli her zaman düşünmesini bilen ve denetimi yitirmeyen bir kişidir. Öyle düşünürüm onu. Onun bu konuda söyledikleri şöyle: "Kanımca bugün çağdaş toplumu tutsak ticareti ve kölelik düzenindeki ilerleyişinden dolayı lanetlemek gerekir. Günümüz sanayisi bu durumu yaratıyorsa onu mahkum etmeliyiz. Eğer gerçekte servetin yaratıcısı olanlar hafta sonlarını bile bizimdir diyebildikleri bir evde geçiremiyorlar, kendilerine ait olan bir odaları bile yoksa durum açıktır. Değerli olan herhangi bir şeyleri olmadığı gibi döküntüleri de ancak bir at arabasını doldurabilir. Kazandıkları onları ancak yaşar tutar ve dünyanın hiçbir yerine insanlar onların oturdukları yerlere atlarını bile bağlamazlar. Yıkımlarla bir aradadırlar ve küçük bir rastlantı iş kazası durumunda yoksullukla karşılaşacaklardır. Ama kentlerde ve kasabalardaki bu orta halli işçilerin yanı sıra onlardan çok daha kötü durumda olanlar da vardır. Bunlara sanayi ordusunun ardında kalan döküntüler diyebiliriz. Gerçek ana çizgileriyle şöyledir: proletaryanın onda birinin normal yaşantısı açık bir sefaletle örtülüdür. Eğer çağdaş toplumun sürekli kuralları bunlarsa, uygarlık insanlığın büyük bir bölümünü lanetleyecek demektir. sayıları insanı dehşete düşürecek gibidir. Mr. Stopford Brooke, korkunç bir görüntü çizdikten sonra bunları en az 500.000'la çarpmanın gerektiğine inanmıştır. Söyledikleri şunlar. Kensington'da vaaz verirken Hammersmith Londra yolunda ailelere rastlardım. Bir gün bir oğluyla iki kızı olan bir adamla kadın gördüm. Aile uzun bir süre taşradaki evlerinde yaşamış ve devlet toprağında ortakçılık yapmıştı. Bir süre sonra topraklara şahıslar girmiş ve onlar da atılmışlar bulundukları yerlerden. Gidecek tek yer iş bulma umudunu yaşadıkları Londra olmuş. Birikmiş bir miktar paraları olduğundan Londra'da iki odalı bir ev bulabileceklerini düşünüyorlarmış. Londra'da karşılaşacakları yer darlığıdır. Girdikleri evin kirası haftada 10 şilindir. Yemek ve havanın kötülüğü nedeniyle kısa bir zaman sonra sağlıkları bozuluyor. İş bulmak güçtür ve aile kısa bir süre sonra borçlanmaya başlıyor. Giderek büyüyen umutsuzluk içinde daha ucuz bir yer buluyorlar. Benim iyi tanıdığım suç dolu bir yere yerleşiyorlar. İş bulmaları daha da güçleşmiştir. Başvurduklarında geldikleri yerleri öğrenenler iş vermiyorlar onlara. Bütünüyle yoksulluğa sürüklenirler ve artık unutulması gerekenler için içki de başlamıştır. Kısa bir süre sonra düşünceleri parçalanmış, içki için yapmayacakları şey kalmamıştır ve sağlıkları iyice bozulmuştur. 3 ay kadar sonra baba tutuklanmış, anne ise ağır bir hastalığa yakalanmıştır. Oğul da suçludur ve kızlar kaldırım orospusu olmuştur. Bunu 500.000'la çarparsanız yine de gerçek sayılara ulaşamazsınız. Dünyada doğu yakasından daha kötü bir yer bulunabileceğini düşünemiyorum. Whitechapel, Hoxton, Spitalfield, Bentham Green ve Wapping'i kapsayan bir bölgedir burası. Yaşam gri ve bulanıktır. Yaşayanlar aciz, umutsuz ve hastalıklıdır. Temizlik için harcanabilecek en küçük bir çabayla kahkahalarla karşılanabilir davranıştır. Buralara yağmur bile yağsa doğallığından uzaktır ve ortalığı temizleyemez. Yağlıdır o da her şey gibi. Bunca duvar arasında budala ve sıkıntılı insanlar yaşar. Din yalnızca küçük bir gezinti yapmıştır ve burada ne ruhun incelikleri ne de dünya nimetleri vardır. Egemen olan yalnızca maddedir. Bir zamanlar gururla söylenen bir cümle vardı. Her İngiliz'in evi onun sarayıdır. Bu bir yanılgıdır ve getto insanları evin kutsallığını bilemez. Daha iyice olan belediyenin konutları bile kalabalık barakalardan başka bir şey değildir. İşinden evine dönen bir baba sokakta oynayan çocuğuna karısının nerede olduğunu sorsa çocuk açık bir yanıt verir ona. Yapıda.